Ayrım 19.
Mudi'ye sık sık Rıza'nın varlığından tedirgin olduğumdan söz ediyordum. Ama olup bitenlere tanık olmadığı için bana sabırlı olmamı söylüyordu. Uzun sürmeyecek, kaygılanma diyordu. İş bulunca gidecek. Ayrıca da benim yeğenim, ona yardımcı olmalıyım. Mudi ile yatırım işlerimizi görüştüğümüz ve dost olduğumuz kentin en zengin bankerlerinden biriyle Rıza'yı tanıştırıp ona bir iş bulmasını rica etmiştik. Bana veznedarlık önerdi diye yakındı Rıza görüşme sonunda. Ben bir banka veznedarı olmam. Bu işin üstüne atılacak yığınla insan var dedim sinirlenerek. Yükselmeye açık bir iş. Bu ülkede işletme müdürlüğü dışında hiçbir işi kabul edemem ben demişti. O sırada açığa vurduğu bu düşüncesinin anlamını yıllar sonra özellikle Mudi'nin ailesini tanıdıktan sonra İran'a özgü erkek bencilliği olarak yorumlayabildim. Bir Amerikan firmasını idare edebileceği günü bekleyerek bizim evde ekmek elden su gölden geçinip gidiyordu. Bu arada günlerini plajlarda güneşlenerek, Kur'an okuyarak ve benim her hareketimi denetleyerek geçiriyordu. Bütün bu işlerden yorgun düştüğü zaman da yatıp uyuyordu. Huzursuz haftalar uzadı, aylara dönüştü. Sabrım tükenmişti. Ya Rıza çekip gider ya da ben giderim dedim Mudi'ye. Bunu yapar mıydım gerçekten? Yapamazdım herhalde ama Mudi'nin bana olan sevgisine güvenmiş ve kazanmıştım. Farsça söylenerek, herhalde küfrederek Rıza bizim evden taşındı. Mudi'nin tuttuğu bir başka eve geçti. Kısa bir süre sonra da İran'a döndü ve yeğeni Ese ile evlendi. Rıza gittikten sonra rahat ve mutlu evliliğimiz devam etti. Ya da bana öyle geldi. Anlaşmazlıklar oluyordu aramızda ama bu her evlilikte olağan görülürdü. Zamanla dengeyi sağlayabileceğimize inanıyordum. Evliliğimizin olumlu yanlarını görmeye çalışıyordum. Arzu ettiğim pek çok şeye ulaşmıştım. Oradan 15 bin kilometre doğuda büyüyen bir fırtınanın evliliğimi alt üst, beni de tutsak edeceğini, oğullarımdan ayıracağını, yalnız benim değil, henüz doğmamış kızımın da yaşamını tehlikeye atacağını nasıl bilebilirdim ki? 1,5 yıllık evliydik. 1979'da yılbaşından hemen sonra Mudi kendine pahalı bir kulaklıklı kısa dalga radyo satın aldı. Dünyanın öbür yarısına ulaşacak kadar güçlüydü alıcısı. Mudi birdenbire İran radyosunun yayınlarına merak salmıştı. Tahran'daki öğrenciler Şah yönetimine karşı gösteriler düzenliyorlardı. Geçmişte de bu tür gösteriler olmuştu ama bu kez çok daha ciddi ve boyutluydu. Paris'te sürgün yaşayan Ayetullah Hümeyni, batılı etkiye ve özellikle Şah'a karşı acı konuşmalar yapıyordu. Çoğu zaman Mudi'nin kendi radyosundan dinlediği haberlerle akşam izlediğimiz televizyon haberleri arasında çelişkiler oluyordu. Sonuç olarak Mudi, Amerikan haberleşme sistemini suçlamaya başladı. Şah'ın İran'dan ayrılışının ertesi günü, Ayetullah Hümeyni'nin şanlı şerefli dönüşünü kutlamak istemişti Mudi. Bana haber vermeye gerek bile görmeden, düzinelerle İranlı öğrenciyi eve davet etti. O gece geç saatlere kadar benim Amerikan evimde heyecanlı ve coşkulu Farsça konuşmalar yapıldı. İran'daki devrim evimizde de yaşandı. Mudi daha önce hiç görmediğim bir bağlılıkla dua ve namazını hiç aksatmamaya başladı. Birçok Şii gruba katkılarda bulunuyordu. Bana hiç sormadan konuklarımız için evde bulundurduğumuz pahalı içkileri döktü attı. Bu nedenle pek çok Amerikalı dostumuz bize uğramaz oldu. Mudi'nin konuşmaları kalan tek tük dostumuzu da bizden uzaklaştırdı. Mudi Amerikan haber ajanslarını yalancılıkla suçlayarak ateş püskürüyorduk onlara karşı. Aylar boyunca öğrenciler evimizi toplantı yeri olarak kullandılar. Müslüman Eylemciler adlı bir grup oluşturdular. Grup diğer uğraşlarının yanı sıra bir de şu bildiriyi hazırladı. Bağışlayıcı Ulu Allah'ın adına. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin gündelik yaşantısında Müslümanlık terimi en anlaşılmayan terimler arasında yer almaktadır. Bunun pek çok nedeni vardır. 1. İran'daki İslami Cumhuriyet hakkında kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verilmiştir. 2. Amerikan hükümeti Müslüman ülkelere karşı açık bir politika gütmeyi reddetmiştir. 3. Hristiyanlık, İslam dinini ve bu dine bağlı olanları kabul etmemiştir. Haberleşme sistemi Amerikan toplumunun bakış açısı üzerinde son derece etkendir. Haber programları, gazeteler, haftalık dergiler Amerikan kamuoyunun kaynağıdırlar. Bu kaynaklar birer propaganda aracıdır çünkü olaylar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri çıkarları gözetilerek yansıtılmaktadır. Bu nedenle de uluslararası olaylar çoğu zaman çarpıtılmakta, değiştirilmektedir. Bu duruma güncel bir örnek olarak İran'daki İslami Cumhuriyeti gösterebiliriz. Şahı İran'dan kovan halktır ve İslami bir cumhuriyetin kurulmasını yine halk istemiştir. Kısa bir süre önce İran'da Kürtlerin ayaklandığına dair haberler duyduk. Diyelim ki Kürtler özgürlükleri için savaşıyorlar. Öyleyse o savaşın içinde İsraillilerin, Rusların, Iraklı askerlerin ne işi var? İran'daki İslami devrim, İranlıların Amerikan toplumuna değil, Amerikan dış politikasına karşı olduklarını kanıtlamıştır. Sizleri, haber kaynaklarınızın doğruluğunu gözden geçirmeye davet ediyoruz. Durumu yakından izleyen İranlı Müslümanlarla bağlantı kurun. Teşekkürlerimizle, Müslüman Eylemciler Grubu, Corpus Christi, Texas. Bu kadarı fazlaydı. Moody'nin iftiralarına karşı ülkemi savunmaya çalıştım. Konuşmalarımız acı tartışmalara dönüştü. Rahatımız, huzurumuz kalmamıştı. Ateşkes anlaşması yapalım diye önerdim bir gün çaresizlikle. Aramızda politik konuları konuşmayalım. Moody bunu kabul etti. Bir süre sakin yaşadık. Ancak artık onun ilgi odağı olmaktan çıkmıştım. Gündelik sevgi gösterileri sona ermişti. Artık benimle değil de kısa dalga radyosu ve abone olduğu düzinelerce gazete, dergi ve diğer propaganda bildirileriyle evliydi sanki. Bunlardan bazıları Farsça, bazıları da İngilizceydi. Arada bir Moody'ye fark ettirmeden bunlara bir göz atıyor ve Amerika karşıtı mantık dışı suçlamalarını gördükçe hem şaşırıyor hem de tedirgin oluyordum. Moody, Amerikan vatandaşlığı başvurusunu geri çekmişti. Zaman zaman boşanma sözcüğü geliyordu aklıma. Nefret ettiğim, aynı zamanda da korktuğum bir sözcüktü bu. O yoldan bir kez geçmiştim ve bir daha geri dönmeyi de istemiyordum. Moody'den boşanırsam, bu tür bir yaşam tarzından ve hala aramızda bulunduğuna inandığım sevgi bağından vazgeçmem gerekecekti. Üstelik artık böyle bir adım atamazdım çünkü hamile olduğumu anlamıştım. Bu haber Moody'nin aklını başına getirdi. İran'ın politik başarısıyla ilgili duyduğu gururun yerini babalık sevinci ve gururu almıştı. Yeniden hemen hemen her gün beni armağanlara boğmaya başladı. Hamilelik elbiseleri giymeye başlayınca da herkese büyümekte olan karnımı göstermek istedi. Yüzlerce resmimi çekti ve hamileliğin bana ne kadar yakıştığını yineleyip durdu. Evliliğimizin 3. yazı doğum beklentisiyle geçti. Moody hastanedeyken zamanımın büyük bir bölümü evde John'la geçiyordu. 8 yaşındaydı artık John. Küçük kardeşi için bir oda hazırlamama yardım edecek kadar büyümüştü. Küçük bir odayı birlikte bebek odası haline getirdik. Sarılı beyazlı bebek giysileri aldık onunla birlikte. Moody ile birlikte gebelik kurslarına başladık. Erkek çocuk beklediğini açıklamakta hiçbir sakınca görmemişti. Benim içinse kız ya da erkek olması hiç fark etmiyordu. İçimde gelişen bu küçük insanı sevmeye başlamıştım bile. Eylül başlarında 8 aylık hamileyken Moody, Houston'daki bir tıp kongresine beni de birlikte götürmek istedi. Doğum sonrası işimiz başımızdan aşkın olacağından birkaç günlüğüne baş başa bir yolculuk hiç de kötü olmayacaktı. Doktorum doğuma henüz bir ay olduğunu doğrulayınca Houston'a gittik. İlk gece otel odamızda sırtımda bir takım ağrılar hissettim. Acaba doğum mu yaklaşmıştı? Merak etme dedi Moody beni rahatlatmak için. Ertesi gün NASA'ya gitmemizi istiyordu. Kendimi pek iyi hissetmiyorum dedim. Peki öyleyse gel şimdi alışveriş yapalım. Alışverişten önce yemeğe çıktık. Lokantada sırt ağrılarım arttı ve kendimi çok yorgun hissettim. Bence otele dönelim, belki biraz dinlenirsem alışverişe çıkabilirim dedim. Otele döndüğümüzde doğum sancıları başladı. Az sonra da su boşaldı. Moody doğumun başlamış olduğuna bir türlü inanmak istemiyordu. Sen de doktorsun dedim. Suyun boşaldı. Bunun hangi anlama geldiğini bilmiyor musun? Corpus Christi'deki doktorumu arayarak Houston'da doğumu yaptırabilecek bir doktor adı istedi. Aradığımız doktor acele hastaneye gitmemizi söyledi bize. Doğum odasının parlak ışığını, sterilize edilmiş önlüğüyle Moody'nin yanımda durup elimi tutmasını, bana güç vermesini hiç unutmam. Doğum sırasında çektiğim sancılar da hala aklımda. Belki de yıllar sonra başıma geleceklerin habercisiydi onlar. En iyi anımsadığım şey de doktorun bir kızınız oldu demesiydi. Doktor her gün yaşadığı bu doğa mucizesi karşısında yeniden sevinç çığlıkları attı. Bense yorgun, rahatlamış ve şaşkın sırıtmıştım. Az sonra hemşire kızımızı ailesiyle tanıştırmak için yanımıza getirdi. Açık renkli, mavi gözlü bir mücevher gibiydi kızım. Doğum odasının parlak ışıkları altında ışıldıyordu sanki. Kızıl sarı bukleler nemli başına yapışıktı. Hatları ise tıpkı Moody'ninkilere benziyordu. ''Neden saçları sarı?'' diye sordu Moody sinirli bir sesle. ''Gözleri niye mavi?'' ''Bunu ben bilemem.'' dedim yorgunluk ve mutluluk karışımı bir sesle. ''Renkleri dışında tıpkı sana benziyor.'' Küçük bebeğimle ilgilenmekten doktorların bana neler yaptığını fark etmedim bile. Onu kollarımda sallıyor ve okşuyordum. ''Adın Meryem olsun.'' diye fısıldadım. Duyduğum en güzel İran adıydı bu. Ayrıca değişik bir telaffuzla söylenen bir Amerikan adını da andırıyordu. Moody'nin gitmiş olduğunu neden sonra fark ettim. Karmakarışık duygular içindeydim. Açıkçası Moody onu gerçekten kızdıran soruyu, neden bir kız çocuğu doğurduğumu soramamıştı. İlk çocuğunun kız olması erkeklik onuruna dokunmuştu. O gece yanımızda bulunması gerektiği halde bizi bırakıp gitmişti. Benim ondan beklediğim erkeklik onuru bu değildi. O gece yarı uykulu, yarı uyanık, süt emen bebeğimin verdiği mutlulukla ve Moody'nin çocuksu davranışının neden olduğu düş kırıklığıyla geçti. Acaba bu geçici bir şey miydi yoksa bizi terk mi etmişti? Öylesine kızmıştım ki umurumda bile değildi. Ertesi sabah erkenden telefon etti. Ne yok olduğu için özür diledi ne de erkek çocuğu konusundaki tercihini belirtti. Bütün geceyi nikahımızın kıyıldığı mescitte Allah'a dua etmekle geçirdiğini anlattı. Hastaneye geldiğinde neşeyle gülüyordu. Elinde Farsça yazılarla dolu pembe kağıtlar vardı. Bunları ona mescitten vermişlerdi. ''Ne yazıyor içinde?'' diye sordum. ''Mehtap'' diye yanıtladı. ''Mehtap mı? Ne demek bu?'' ''Ay ışığı demek'' dedi. İran'dan ailesini aradığını, onların da birkaç isim önerdiğini söyledi. Moody o gece Dolunay olduğu için Mehtap adını yeğlemişti. Ben Meryem adının üzerinde durduğumu, bu adın Amerikan adına benzediğini, çocuğun da zaten Amerika'da doğduğunu ve bir Amerikalı olacağını söyledim. Ama hem yorgundum hem de aklım karmakarışıktı. Kimliği Moody çıkardı. Çocuğun adını Mehtap Meryem Mahmudi olarak kaydettirmişti. Neden onun isteğine boyun eğdiğimi düşündüm belli belirsiz. Mehtap 2 aylıktı. Üstünde güzel bir pembe elbise vardı. Babası kısa sürede kızına öylesine bağlanmıştı ki elbise dolabını birbirinden güzel giysilerle doldurmuştu. Bebeğim kollarımda mutlu ve rahat yatıyordu. Gözlerini gözlerime dikmişti. Mavi gözleri kahverengiye dönüşüyordu. Dikkatle çevresine bakınıyordu. Etrafımızda yüzün üstünde Müslüman öğrenci vardı. 4 Kasım 1979 günü Kurban Bayramı kutlanıyordu. Müslüman Eylemciler grubunun etkin bir üyesi olarak parkta yapılan bu toplantıyı Moody düzenlemişti. Kısa sürede gücümü toparlamış ve bunun politikadan soyutlanmış özel bir toplantı olduğunu görerek hazırlık çalışmalarına sevinçle katılmıştım. Dağ gibi bir pilav pişirdim. İranlı, Mısırlı, Suudi Arap ve Amerikalı diğer eşlerle birlikte çeşit çeşit koreş yaptık. Salatalık, domates ve soğan salatasının üstüne limon sosu ekledik. Sepetlere tepeleme taze meyve suyu doldurduk. Baklava bile yapıldı. O gün et yemeğini hazırlama işi erkeklere düştü. Tanrı oğlunu kurban etmesini buyurunca oğluna kıyamayıp onun yerine bir koyunu kesen İbrahim'in anısına kutlanıyordu bu bayram. Birkaç erkek canlı koyunları tutup başlarını Mekke'ye çevirerek bir yandan dualar okuyup bir yandan da hayvanların boğazını kestiler. Sonra da hayvanları temizledikten sonra birer kazık geçirip önceden hazırlanmış olan ateşte kızarttılar. Bu bayram yalnız İran'da değil, bütün İslam ülkelerinde kutlanırdı. Oysa o gün söyleşiler yine İran'daki politika çevresinde yoğunlaştı. Ayetullah'ın Tahran'da elde ettiği zaferi anlata anlata bitiremiyorlardı. Bu tür konuşmaların uzağında kalıp Birlikte neredeyse küçük bir Birleşmiş Milletler oluşturduğumuz kadın arkadaşlarımın yanına katıldım. Bunların çoğu doğu kültürünü paylaşmaktan mutlu görünüyorlardı. Hepsi de Amerika'da yaşadıkları için sevinçliydiler. Bayramın hemen ardından oğlanları evde bırakarak Moody, Mehtap ve ben Dallas'ta yapılan bir seminere katılmak üzere arabayla yola çıktık. Yol üstünde Austin'de duraklayarak Moody'nin kendisi gibi ülkelerini terk edip Amerika'ya yerleşmiş uzaktan akrabalarını ziyaret ettik. Moody onlara yeğen diyor, onlar da Moody'yi dayıcan diye çağırıyorlardı. Akşam yemeğini orada birlikte yedik ve onları sabah kahvaltısı için otele davet ettik. Yorgun olduğumuzdan sabah geç uyandık. Aceleyle hazırlanırken televizyonu açmak aklımıza bile gelmedi. Lobiye indiğimizde Moody'nin genç yeğenlerinden Cemal bizi sabırsızlıkla karşıladı. Heyecanla bize doğru geldi ve "Dayıcan," dedi, "haberleri dinledin mi? Tahran'daki Amerikan elçiliğini basmışlar, içeridekileri rehin almışlar." Gülüyordu. Moody artık politikanın ne derece tehlikeli ve zor bir oyun olduğunu anlamıştı. Bir yandan rahat ve konfor içinde yüzerken, bir yandan da dünyanın öbür ucundaki devrime ve İran'ı bir İslam cumhuriyetine çevirmek isteyen Ayetullah'a olan inanç ve bağlılığını dile getirmesi kolaydı. Moody, Tahran'daki üniversiteli gençlerin Amerika'ya karşı savaş ilan ettiklerini görünce tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ancak fark edebildi. Bir İranlı olarak Amerika'da yaşamanın zamanı değildi şimdi. Hele bir de karısı Amerikalı olan birisi için. Texas Üniversitesi'nde bir İranlı öğrencinin bilinmeyen iki saldırgan tarafından dövülmesinden sonra aynı şeyin kendi başına da gelebileceği kaygısıyla korkmaya başlamıştı. Aynı zamanda tutuklanmaktan ve sınır dışı edilmekten de korkuyordu. Hastaneden bazı insanlar onu Doktor Humeyni diye çağırmaya başlamışlardı. Bir seferinde de yolda yürürken arabanın biri üzerine doğru gelmiş, ezmek istemişti onu. Telefonla hakaretler yağıyordu. "Canını okuyacağız," diyorlardı. "Geberteceğiz seni." Özel bir koruyucu tutmuş, evi ve dışarıya çıktığımızda bizleri koruması için görevlendirmişti. Bu deliliğe ne zaman bir son verilecek diyordum kendi kendime. Neden bu adamlar kendi aptalca savaşlarına ortak ediyorlardı beni? Bir eş, bir anne olarak neden beni rahat bırakmıyorlardı? Moody artık bir savaşın dışında kalamazdı. Tarafsız olması olanaksızdı. İranlı dostları onu bir eylemci olarak yanlarında görmek istiyor, gösterilere katılmasını bekliyorlardı ondan. Evimizi odak yeri olarak kullanmak istiyorlardı. Amerikalı dostlarımız, komşularımız ve meslektaşları ise Moody'nin bir Amerikan vatandaşı olmasını istiyor ve bekliyorlardı. Başlarda çekimserdi ama Amerikalıların rehin alındığını duyunca için için sevinmişti. O halini görünce nefret etmiştim. Sürekli tartışıyorduk. Amerika'nın İran'a silah ambargosu koyması konusunda bitmez tükenmez nutuklar çekiyordu. Amerika'nın silahları bir üçüncü dünya ülkesi aracılığıyla göndermeyi sürdürdüğünü, fiyatları artırmak için bu yola başvurduğunu ileri sürüyordu. Anlayamadığım bir şey oldu. Moody, İranlı nörolog Doktor Mücellalli ile sıkı bir dostluk kurmuştu. Doktor Mücellalli öğrenimini İran'da yapmış olduğu için Amerika'da doktorluk yapma hakkına sahip değildi. Bir laboratuvarda teknisyen olan bu adama karşı Moody son derece saygılıydı. Genç öğrencilerin arasında birlikte coşkuyla çalışıyorlardı. Günün birinde araları açıldı. Moody bir daha Doktor Mücellalli ile hiç konuşmadı. Nedenini de benden gizledi. Moody hastanedeyken bu konuları hiç tartışmazdı. İranlı gençlerin evimizde toplanmasına izin veriyor ama bu toplantıların gizli tutulmasını istiyordu. Hastanedeyken ise yalnızca işiyle ilgileniyordu. Ama artık olan olmuştu. Kimden yana olduğunu açıkça belli etmişti. Kendisine karşı öfkesi olan herkese açık bir hedefti bu. Hastanedeki diğer anestezist, Moody'yi ameliyata gireceği yerde kulaklıklarıyla kısa dalga radyo dinlemekle suçlayınca gerilim iyice arttı. Suçlamanın yalan olmadığını düşünüyordum. Öte yandan meslektaşlar arası kıskançlığın ne olduğunu da biliyordum. Moody'nin eline çok iyi para geçiyordu. Ondan daha az kazanan meslektaşı fırsattan yararlanıp daha iyi kazanç elde etmenin yollarını arıyor olabilirdi. Hastane personeli ikiye ayrılmıştı. Tahran'daki rejim bunalımından sonra Moody'nin tarafını tutanların azaldığı kesindi. Yangına körükle gitmek gibi bir şey olmuştu o olay. Olaylarla dolu bir yıl sona ererken Moody uluslararası bir ikilemin tam ortasında kalmıştı. Her iki yandan da darbe yiyebilirdi. Noel tatilinde Michigan'a ailemi görmeye gittik. Corpus Christi'deki gerilimli günlerden sonra geçici bir süre için soluk alabildik. Herkes çok eğlendi. Annemle babam Joe'yu, John'u ve küçük Mehtap'ı armağanlara boğdular. Sakin geçen tatil süresince Corpus Christi'deki boğucu yaşamdan nasıl kurtulabileceğimi düşündüm durdum. Moody Michigan'da mutluydu. Burada bir iş bulsa yerleşmeyi düşünür müydü? Eski meslektaşlarıyla görüşecek olursa bu konunun da açılacağını biliyordum. Carson City'deki eski dostlarını görmeye neden gitmiyorsun diye sordum bir gün. Moody'nin yüzü aydınlandı. Burada onun İran taraftarı olduğu bilinmediği için rahatsız olmadan görüşebilirdi onlarla. Bu buluşma mesleğine duyduğu coşkuyu anımsattı ona. Üstelik görüşme sırasında doktorlardan biri ona "Biliyor musun, anestezist arayan birini tanıyorum." deyince keyfi iyice yerine geldi. Arayan kişi Alpena'da oturuyordu. Moody telefon edince görüşmek için çağırdı. İşler çabuk gelişiyordu. Çocukları evde bırakarak arabaya atladık ve 3 saat süren bir yolculuğa çıktık. İnce ince kar yağıyordu. Yeşil çam ağaçları bembeyaz olmuştu yol boyu. Teksas'ta geçirdiğimiz sıcak 3 yıldan sonra bu görüntü inanılmaz bir güzellik gibi görünmüştü bize. "Nasıl oldu da biz buralardan uzaklaştık?" diye sordu Moody. Alpena Hastanesi bir masal dünyası gibiydi. İlk planda karlarla kaplı, çok büyük bir alanın içinde kurulmuş modern binalar çarpıyordu göze. Çamlar arasında Kanada kazları dolanıyordu, yalpa vura vura. Uzaktan görünen yuvarlak tepeler yumuşak bir fon oluşturuyordu geri planda. Görüşme çok rahat geçti. Burada ikinci bir anesteziste kesinlikle gereksinim vardı. Görüşmenin sonunda karşısındaki doktor gülümseyerek elini uzattı ve "Ne zaman başlayabilirsiniz?" diye sordu. Corpus Christi'deki işleri yoluna koymamız aylar sürdü. Moody taşınacağımız günleri özlemle bekliyordu. Öyle ki Texas'ın ılımlı kış günlerinde zaman zaman havalandırmayı açıp şömineyi yakıyordu. Michigan'ı anımsatıyordu bu ona. Taşınmak için keyifle kolları sıvamıştık. Bir kez daha ortak bir amaç için ailece bir araya gelmiştik. Moody seçimini yapmıştı. Amerika'da çalışacak ve yaşayacaktı. Bir Amerikalı olacaktı. Zaten öyleydi. Corpus Christi'deki evimizi sattık. Vergi indiriminden yararlanmak için satın aldığımız diğer evi elden çıkarmadık. İlkbahar geldiğinde Alpena'ya varmıştık.